Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
Havada Bulut, Sait Faik Abasıyanık, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ekim 2002, okuyan Feyza Çağlar. Bir adam Burgaz Adası'nda oturmuş, düşleri, anıları karışıyor birbirine. Çocukluk, gençlik, yaşlılık yılları karışıyor birbirine. Bir takım insanlar var hikayelerinde, onlar da karışıyorlar birbirlerine. Öyle yerler oluyor, anlatılan kişilerle anlatan kişileri seçemiyorsunuz birbirinden. Nurullah Ataç. Haksızlıkların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı. Pardon efendim, bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya. İsteyen büyük yazarın ilk kez 1951'de yayınlanan hikaye kitabı, Havada Bulut dergilerde kalan, kitaplarına alınmamış iki hikayenin de eklenmesiyle yeniden gözden geçirilerek hazırlandı. Mektuplar, manuskriler ve gün ışığına çıkmamış yepyeni metinler sırada. İçindekiler. Havada Bulut, Ay Işığı, Havada Bulut, Büyük Hülyalar Kuralım, Karidesçinin Evi, Yorgiya'nın Mahallesi, Kurabiye, Korkunç Bir Pastane, Eleni ile Katina, Falcı Matmazel Todori, Birinci Mektup, İkinci Mektup, Sonu. 1 Nisan'da bir erik ağacı ile konuştum, Mehmet Bey'e göre. Değerli yazarımız Sait Faik Abasıyan'ın kanuni temsilcisi bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanı ile babası ölmüş ve maddi durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere karşılıksız eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur. Faaliyete geçtiği yıldan bu yana kendisini yenileyen, 1955 yılında kolej eğitimine, 1972 yılında da karma eğitime geçen kurum, 1994 yılında da Maslak'taki modern kampüsüne taşınmıştır. Türkiye'de bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olan Darüşşafaka, babası vefat etmiş yoksul fakat yetenekli kız ve erkek çocuklarımıza giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık hizmetleri dahil öğretim olanaklarını karşılıksız olarak yatılı ve karma eğitim vererek sağlaması bakımından da ilk halk okulu olma özelliğine sahiptir. Halen İngilizce eğitim yapan ve 900 öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun tüm giderleri, devlet yardımı olmaksızın sadece hayırsever halkımızın bağışları ve bu bağışların değerlendirilmesi suretiyle Darüşşafaka Cemiyeti'nin kendi imkanlarıyla karşılanmaktadır. Sait Faik Abasıyanık sağlığında birkaç kez, o zaman İstanbul Fatih'te bulunan Darüşşafaka Lisesi'ne gitmiş, orada okuyan çocukları çok takdir ederek onlarla ilgilenmiş, ölümünden sonra tüm mal varlığının Darüşşafaka'ya verilmesini istemişti. Annesi Makbule Abasıyanık da bu arzuya uyarak telif haklarını cemiyette bırakmış, ancak Burgazada'daki köşkün müze olarak korunmasını ve oğlu adına her yıl bir hikaye armağanı verilmesini şart koşmuştur. Darüşşafaka Cemiyeti kendisine 1964 yılında intikal eden, bu vasiyette titizlikle sahip çıkarak köşkün müze halinde korumakta ve o yıldan bu yana Sait Faik Hikaye Armağanı adı altında Türkiye'nin en ciddi edebiyat yarışmalarından birini düzenleyerek değerli yazarın her yıl hatırlanmasını sağlamaktadır. Havada Bulut. Yayın Notu. Havada Bulut yeniden basıma hazırlanırken kitabın Sait Faik Abasıyanık hayattayken Varlık Yayınları tarafından 1951 yılında yapılan ilk baskısı esas alındı. Dönemin dil anlayışına uygun olan yazım biçimleri günümüze uyarlandı ve okumayı kolaylaştıracağı düşünülerek gerekli olduğu durumlarda noktalama işaretleri eklendi ya da çıkarıldı. Havada Bulut Büyük Doğu Dergisi'nin 22 Şubat 5 Temmuz 1946 tarihli 17-36. sayılarında roman başlığı altında 20 bölüm olarak tefrika edilmiştir. Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırılan bu öyküler bütünlük açısından bir roman izlenimi uyandırmaktadır. Tefrikada yer alan bazı öyküler Sait Faik Abasıyan'ın sağlığında farklı dergilerde de yayınlanmıştır. Ayrıca tefrikada bulunan ancak kitabı alınmayan Bir Nisan'da Bir Erik Ağacı ile Konuştum ve Mehmet Bey'e Göre adlı iki öykü tefrikadaki sıraları belirtilerek kitabın sonuna tarafımızdan eklenmiştir. Herhangi bir dergide yayınlanmadan yazar tarafından doğrudan kitaba alınan öyküler öykü sonlarında yayıncı notuyla belirtilmiştir. Sait Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğdu. Çocukluğu Adapazarı'nda geçti. İlk öğrenimini Rehberi Terakki Okulu'nda yaptı. Orta öğreniminin bir kısmını İstanbul Erkek Lisesi'nde, diğer kısmını ise Bursa Lisesi'nde tamamladı. 1925-1928. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde başladı. 1928. İki yıl sonra babasının isteği üzerine iktisat eğitimi için Venedik üzerinden İsviçre'ye gitti. Lozan'da kısa bir süre kalarak Fransa'nın Grenoble kentine geçti. Sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakacak çok sevdiği bu Fransız şehrinde 3 yıl yaşadı. Fransa'dan döndükten sonra bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Çocukluğundan beri tüccar olmasını istediği babasının zorlamasıyla ticarete atıldı ve başarılı olamadı. Babasının 1930'daki ölümüyle geçimini yalnızca kalemiyle sağlamanın yollarını aradı. Kısa bir süre sonra Haber Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. 1942. Yazarlığa lise yıllarında başlayan Sait Faik'in ilk şiiri Mektep Dergisi'nde yayınlandı. 1925. İlk yazısı Uçurtmalar Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. 1929. 1934'ten itibaren kendini neredeyse bütünüyle öyküye veren yazar, denizi, emekçileri, çocukları, yoksulları, işsizleri ve balıkçıları yalın, şiirsel bir dille anlatarak Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirdi. Daha önce Atatürk'ü de onur üyeliğine seçen ABD'deki Uluslararası Mark Twain Derneği tarafından çağdaş edebiyata yaptığı katkılarından dolayı onur üyeliğine seçildi. 1953. 11 Mayıs 1954'te İstanbul'da öldü. Yapıtları: Öykü, Semaver 1936 Remzi Kitabevi, Sarnıç 1939 Çığır Kitabevi, Şahmerdan 1940 Çığır Kitabevi, Lüzumsuz Adam 1948 Varlık Yayınları, Mahalle Kahvesi 1950 Varlık Yayınları, Havada Bulut 1951 Varlık Yayınları, Kumpanya 1951 Varlık Yayınları, Havuzbaşı 1952 Varlık Yayınları, Son Kuşlar 1952 Varlık Yayınları, Alemdağ'da Var Bir Yılan 1954 Varlık Yayınları, Az Şekerli 1954 Ö.S. Varlık Yayınları. Roman: Medarı Maişet Motoru, İkinci Baskısı Bir Takım İnsanlar adıyla, 1944 Yokuş Kitabevi, Kayıp Aranıyor 1953 Varlık Yayınları. Şiir: Şimdi Sevişme Vakti 1953 Yenilik Yayınları. Röportaj Öykü: Tüneldeki Çocuk 1955 Varlık Yayınları. Mahkeme Kapısı 1956 Varlık Yayınları. Diğer Yapıtları: Balıkçının Ölümü, Yaşasın Edebiyat 1977 Bilgi Yayınevi, Açık Hava Oteli 1980 Bilgi Yayınevi, Müthiş Bir Tren 1981 Bilgi Yayınevi, Sevgiliye Mektup 1987 Bilgi Yayınevi. Çeviri: George Simenon'dan Yaşamak Hırsı 1954 Ö.S. İstanbul Yayınları. Havada Bulut: Bu uzun bacaklı, karınsız, niyeti kötü bakışlı sarışın adamın hayatına ait bildiklerimi şu veya bu kimseden öğrenmiş değilim dersem inanmayın. Bu adam hakkında söylenenleri buraya yazmasak da olurdu. Dedikodunun kıymetsiz bir şey olduğunu ortaya sürmek de doğru değil. Hiç olmazsa bir zevki vardır kâfirin. Dedikodu biraz alaminüt fotoğrafa benzer. İcap ederse bu adam üzerine sinmiş dedikodu havasından da söz açabiliriz. Korkumuz yok. Yanında köpeğiyle beraber denize nazır bir arsanın setleri üzerine oturmuştu. Köpek arka ayakları üstüne çökmüş, ön ayakları dimdik heykel gibi, burnu ıslak soğuk. Arada bir ince sesler çıkarıyor, sonra sahibine gidelim der gibi bakıyordu. Adam cigarasını yaktıktan sonra otur dedi. Oturduğun yerde. Köpek ön ayaklarını uzatıp burnunu arasına koydu. Gözlerini kapadı. Hafif bir rüzgar köpeğin sarı tüylerini, adamın sarılı beyazlı sert saçlarını oynatıyordu. Adamın yüzünde manalı hatlar vardı. sevilmemişlerin, çok üzülmüşlerin, sarhoşların, bir zaman güzelken çirkinleyivermişlerin, okumuşların, hasılı içi rahatsızların yüzlerindeki ifade. Bu adamın da yüzünden bir takım manaları insan işi yoksa bulup bulup çıkarıverir. Gözlerinin etrafında 7-8 çizgi, hayatında çok güldüğünü değil, yüzünü güneşe verip mavi gözlerini kıstığını ifade ediyor dersem inanmalısınız. O aynaya baktığı zaman bu çizgilerin gülmekten değil, güneşe bakmaktan olduğunu köpeğine söylemiştir. Bir köpeğe söylenilmiş lakırdığı komşulardan hiçbiri işitmemiştir denebilir mi? Komşular değil, memleketin posta müvezziği, bu her gün dağıttığı mektuplar kendilerini merak ettire ettire onu bu hale sokmuş gibi, her tenha yerde kendisine cigara ikram eden her adama, ha, hani şu köpeğiyle konuşan adam mı? Birader, dün mektup götürmüştüm. Sokak kapısı da aralıktı. İçeriden bir takım sesler geldi. Kulak kabarttım tabii. Kendi kendime, bu evde bu adamla köpekten başka mahluk yok. Allah Allah, bu ne iştir? Bu adam ne halt karıştırır? Kiminle konuşur böyle diyordum. Başımı uzattım, baktım. Meğer köpekle konuşmaz mı? Kendisi aslen Urumelili Türktür. Köpekle Rumca konuşur. Cigara ikram eden adam der ki, ne diyordu Allah aşkına köpeğe, yoksa Rumca bilmez misin? Nasıl bilmem beyciğim? 15 senedir Burum köyünde müvezzilik ederim. Nasıl bilmem Rumca? Yalnız beyciğim, dilim damağım kurudu. Şuradan bir de gazozcuk ikram edin. Kolay mı efendim mahalleleri dolaşmak? Vallahi öyle akşamlar olur ki beyefendi, ayakkabılarımı çıkardığım zaman sanki ayaklarım benim sabahki ayaklarım değilmiş gibi olur. En aşağı iki misli büyürler. Oh neyse, gazozu soğukmuş domuzun. Her zaman değildir. Evet, ne diyordum? Ha, baktım içeriden sesler geliyor. Kulak verdim. Sen diyordu, beni ihtiyar mı sanırsın? Hayır, ihtiyar sanmazsın bilirim. Dağ bayır dolaşırken yorulur muyum? Ama diyeceksin ki hayatında çok güldün de bu gözlerinin kenarındaki çizgiler ondan. Ağzının kenarındakilerdi. Hayır azizim, ben hiç gülmedim demem, güldüm. Güldüm ama şöyle içten candan gülmedim. Hem ben ne zaman böyle gülmek istesem anamın bir sözü hatırıma gelir. Çok gülen çok ağlar sözü. Bir türlü istediğim gibi gülemem. Şöyle hani insanlara selam kabilinden bir gülümsemek mecburiyeti vardır. En mesut anımda o kadar gülebildim. Selam makamında da hiç gülümsemedim. Sonradan ağlayacağımdan korktum. Lafı uzattım dostum. Bu çizgiler senin anlayacağın gülmekten değil, güneşten. Evet, bildiğimiz güneşten. Sen bilirsin beni, ben güneşte çok gezerim. Hem bak dikkat et, sol gözümde çizgi daha fazladır. Onu yürürken daha fazla kısarım da ondan. O gözüm doğuştan zayıftır. Bereket öteki sağlam da idare ediyoruz. Yoksa monokul takmak lazım gelecekti. Düşün beni bir defa dostum, tek gözlüklü züppeyi. Posta müvezziğinin şu yukarıda yazdığımız şekilde anlattığını farz etsek ne çıkar? Böyle anlatmamıştır ama sesinin yılan ıslığına benzeyen ısırıcı halini, yalan bakışı gibi sarı, soğuk bakışını anlattığını eklerseniz dinleyenin, işittiklerini başka birisine naklederken müvezziğinin bakışından, kıpırdanışından, sesinin ıslığından ilave ve tarh edilmiş bir başka muavereyi anlatmasına imkan olmadığını siz de teslim edersiniz. Şimdi artık yazıcı sırlarımı açığa vurarak bana bir gazoza, bir cigaraya mal olmuş kısımlardan arta kalan tarafları da yazmaya hazırlandığım için bir küçük mukaddeme yapacağım. Bundan sonraki kısmı okuyucuya nasıl öğrenmiş bunları acaba diye sualler sordurarak yazıma devam edeceğim. Nasıl öğrendiğime gelince onu da söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim ama yine şunları ilaveden de kendimi alamıyorum. Belki bu adamla aynı evde beraber yattık. Belki o adam benim demeyeceğim. Mesela size odasında başını kaşıdı diye yazsam nereden biliyorsun, gördün mü diye bana sorabilirsiniz. Yahut sabahleyin uyandığı zaman içinde bir yorgunluk duygu desem ne gülünç bir cümle olur. Okuyucu bana sen o adam mısın be herif? Herifin içini nereden biliyorsun diye sorabilir. Haklıdır da. Ben şu hikayemin devamınca aynı hataları yapmaya hazırlanıyorum. Mazur görün. Bilmem size yazıya başlarken bu adamla olan müthiş iç akrabalığımı söylemiş miydim? Burada yine bir noktayı daha açıklamadan asıl konuya giremeyeceğim. O da bu hikayenin içindeki adamın hem bana çok yakınlığıdır, hem de posta müvezziğinin lakırdıları gibi başka insanların o adam hakkında bildiklerini de yazarsam o adamla benim aramda aynı zamanda hiçbir münasebetin bulunmadığını yazıyorum demektir. Bu böylece malum ola. Posta müvezziğinin söylediği gibi onun insanlardan kaçtığını sanmıyorum. Yalnız başına dolaşmasının bir sebebi vardır. Elbette. Bu sebebi o belki kendisi de bilmiyor. Ona göre kendisi böyle dört tarafı su ile çevrili yerlerin adamı değildir. Büyük şehir adamıdır. İnsan sayısı milyonu geçen şehirlerin adamıdır o. Yoksa böyle küçük yerlerde o adamla kimse aşinalık etmez, rakı içmez, konuşmaz. İlk günlerde hakkında bir şeyler öğrenmek için dostlar bulunabilir ama sonra hepsi çekilir. Onu köpeğiyle yalnız bırakabilirler. Kimse meşgul olmaz onunla. Son sözü söyleyen bir posta müvezziği yerine bir berber olur. Aşk yüzünden bu adama böyle olmuş der. Bu adamın nesi var? Sizin gibi bir adam diyemezsiniz. Gören göz kılavuz istemez. Adam köpeğiyle konuşuyor be birader. Halbuki biz birçok insanın eşya ile duvarlarla, kendi hayalleriyle, yataklarıyla, aynalarla, kiminin hatta kravatıyla, genç kızların sandıktaki çeyizleriyle, genç erkek çocukların kendi vücutlarıyla sevişip konuştuklarını işitir biliriz. Şairlerin yıldızlar, rüzgarlar, meçhul kadınlar, göller, uzak memleketler, 2000 metreden geçen bulutlar, muhacir kuşlarla, balıkçıların sandalları, oltaları, balıklarla konuştukları bir hakikat olduğu halde bu adamın köpeğiyle konuşması memlekette müthiş bir dedikoduya sebep olmuştu. Ben kendi hesabıma bu adamın aşk yüzünden bu hale geldiğine de inanmam. Bana kalırsa bu adamın tabiat dışı bir hali de yoktur ya. Ama benim gibi hiç kimse düşünmüyor, ne yapabilirim? Hatta adamcağızın kendisi bile hafif kaçıklığına emin. Benim fikrim şu: bu adamın köpekle konuşması insanları sevdiği halde onlarla konuşmamasından, hatta nasıl diyeyim, insanlarla ruhi alışverişinde onlara çok düşkünlüğünden, insanları merak edip bir türlü öğrenememesinden. Adam hakkındaki dedikodularımıza dönelim daha iyi. Şehirde iki dükkan varmış, kiralarını alırmış. Nerede olduğu, ne iş yaptığı bilinmeyen bir tüccarın yanında da katipmiş. Tüccar da kendisi gibi bir adammış, konuşmazmış, kimseye muhabbet göstermezmiş, o da bekarmış. Beraberken birbirlerine bir merhaba derler, bir de alasmarladık derlermiş. Bir de şu vaka var: vapurda bir zamanlar genç birisiyle konuştuğunu söylerlerdi. Hatta bir akşam bu orta yaşlı adamla bu 18 yaşlarındaki genç birisinin vapurun burnunda sıkı fıkı konuştuklarını, hatta erkeğin şarkı söylediğini duyanlar olmuş. Bu 18 yaşlarındaki birisinin babasına haber gitmiş. Sıkı bir tembih sonunda kız adamla konuşmaz olmuş. Yine son vapurda bazen buluşurlarmış ama kızcağız gider, iki arkadaşının yanına oturur, köpekli adam da bir müddet oralarda gezinir, sonra vapurun başına gider, orada yine hafif hafif ıslık çalar, türkü mırıldanırmış. Kimseye selam vermediği halde kıza selam verir, garibi o da alırmış. Hatta iki kelime de "nasılsın, iyi misin, ne var ne yok" kabilinden konuşuyorlarmış da. İşte bunlar adam hakkındaki dedikodulardır. Bunları herkes bilir. Adamın asıl sırrını bize açan, söylemeden yapamayacağım, bir küçük köpektir. Zeki gözlü, buz gibi soğuk burunlu, tüyleri havalanan sarı bir köpek. Bu köpek onun köpeğidir ama ben burada bir vasıta olarak kullanıyorum. Yoksa köpek tamamen değilse bile oldukça hayalidir. Sebebi de zavallı bir adamın hayatını, kuruntularını, düşünce kırıklarını, dünyada tek başına kalışını bir köpeğin asla anlatamamasıdır. Köpekler sevgisini bizim gibi ne anlatmak ne de yazmakla belli eder. Köpek koşar, kuyruğunu sallar, sahibinin elini yalar. Hayali köpeğimi dinleyin. O sabah erken uyanmıştı. Hafif bir ıslık sesiyle yanına koştum. Köpeği anlatmaya bırakırsam sanırım hikayemin fena halde tadı kaçacak. Onun için akşamları setin üstünde cigara tüttüren, kimsenin sevmediği, konuşmadığı, çekindiği adamla ahbaplık etmek üzere yanına ben yanaşıyorum. "Beyefendi," diyorum, "müsaadenizle." "Rica ederim efendim, buyurun." Cigaramı yaktım, yanına oturdum. İlk kendisinin konuşması lüzumunu duydu herhalde ki ben köpeği okşarken mırıldandı: "Hayvanları sever misiniz?" "Bayılırım beyefendi." "Vallahi bendeniz pek sevmezdim. Şimdi pek alıştım. Bir zamanlar oturduğum pansiyondaki madamın köpeğiydi bunun anası. Bu daha dünyada yoktu. Kadıncağız öldü. Yanımdan ayıramadım hayvanı. Madamı da pek severdim. Zaman geçti, köpek öldü. Ölen köpek dişiydi, bu erkektir. Bu yavruyu o günlerde birisi istemiş. Vermek üzereydim. Hayvan ölünce yadigarını muhafaza ettim." O akşam şu yukarıki cümlelerden daha önemli bir şey konuşmadık. İkimiz de siyasi hadiseleri ya hiç anlamıyor ya anlamak istemiyorduk. Yahut siyasi bahisler üstüne her fikrimiz tasvip edilecek mahiyette birbirine sunuluyordu. Yani siyasetten konuştuk. Akşam evime döndüğüm zaman şu posta müvezziğinin bu adamda ne gördüğünü bir türlü anlayamamıştım. Bayağı basbayağı bir adamdı. Şu karşımızda oturan zengin bakkalın bu adamdan kat kat daha enteresan bir hayatı vardır. Değil mi ya canım? Düşüncelerini zeytinyağı, fasulye, un, nohut sarmış sarmalamış, dünyalığını düzmüş, çocukları büyük mekteplere gidiyor, dans ediyor, şık mı şık giyiniyorlar. Kızı ne güzel İngilizce konuşur hele. Kolej mezunu, boru değil. Babası bundan ne memnun, ne gurur duyuyor kızıyla. sakızdan nasıl geldiğini, bir bakkala nasıl çırak olduğunu, sonra nasıl dükkanda bütün işi eline aldığını, ustanın dükkana arada bir uğradığını, günün birinde de kızını elinden tutup kendisine nasıl verdiğini bir anlatsa. Hayatının en hareketli zamanı da o zamandı. Nasıl adım adım yürümüş, damla damla bardağı doldurmuştu. Herkesin küçücük dükkan gördüğü balık pazarının aşağısını, yalnız küçük dükkanın büyük ardiyesi hakkında hiç fikirleri olmayanlar ne bilir? Kapıdaki Kürt kimsecikleri dinlemez. Bu korkunç Bizanslı ardiyelerin demir kapakları her göze görünemezdi. Her şey orada, o yağlı siyah kaldırımların sağında solunda, hamalların bağırıştığı, arabaların birbirlerine girdiği ortaçağ sazlı sözlü labirentteydi. Kendisi beyaz adamdı, karısı esmerdi. Bu sarışın karabaşbalı gözlü çocuk kendi çocuğu muydu? Burnu tam Grek burnuydu, omuzları genişti. Babasına Büyük İskender'i hatırlatırdı. Yani efendi mürekkep yalamış adamdı, oğluna bayılırdı. Kızını sever, onun İngilizcesinden gurur duyardı. Ondan öte Yunanistan'da açlıktan ölürlermiş. Kahvede üzülür, evde karısının yanında ağlamaklı gibi olur. Kahve içerken alalım 5-10 kilo, bir kenara atalım Elaniça mı derdi. Günün günü var. Bundan öte Yani Efendi'nin hayat hikayesi de zınk diye duruyor. Öteye geçemiyordum. Kabahat bende. Biraz yorgunlukla bazlak bir itriyatçının hayatını nasıl adım adım kovalamışsa, ben de Yani Efendi'nin evinin içine girip daha birçok bilmediğim yerlerini yazıp kocaman bir roman yapamaz mıydım sanki? Yani Efendi ile uğraştığım bu sıralarda herkesin merakını çeken, bu herkesin içinde evvelce ben de dahil olup sonradan çıktığım köpekli adamı göremiyordum. İstesem belki her akşam orada setin üstünde onu yakalar, ağır ağır birçok şeylerini öğrenebilirdim. Hayır, garip insanlarla uğraşmak istemem. Onlardan bana hayır yok. Bana seven, gülen, bağıran mahlukat lazım. Bu adam yaşamıyor ki. Köpeğinden başka kimsesi yok. Yalnız onunla konuşuyor, insanları sevmiyor. Yine posta müvezziğinin müşahedelerine geçelim. Beyim, bu adamın bir kişiye bir kahve ısmarladığı görülmemiştir. Buyurun şu gazinoya girelim, birer kahve içelim. Size ona dair bakın ne havadislerim var. Başka zaman, başka zaman. Dinlemek istemiyorum. Yani efendi merakımı sardı. Oğluyla ahbaplık ediyorum şimdi. Yani efendinin oğluyla ahbaplığımız 5 gün ya sürdü ya sürmedi. Kendine göre sevimli tarafları bulunan delikanlı ile konuşmak beni fena halde yordu. Kadınların baldırından, pokerden, danstan, filmden ben de konuşurum. Arada bir kim konuşmaz? Ama her akşam aynı konuşma asabımı bozdu. Yine de ziyanı yoktu. Ama bir akşam baktım ki artistlerden birini fena halde taklit ediyor. John Payne Bey ile Amerika'da hadi konuşulur diyelim. Fakat İstanbul'da ne konuşulur bu adamla yahu? Delikanlıyla şimdi yalnız görüşüyoruz. Birkaç gün sonra görüşemeyeceğiz de. Yani efendinin hayatını yazmaktan vazgeçip bu sefer yeniden köpekli adamın peşine düşmeye başladım. İyi ki uzun bir ara vermişim. İlk defa pek çekingen olan bu adam bu sefer beni görünce cigara ikram etti. Köpeğini benim yüzümden haşladı. Aman bey birader dedi. Vallahi artık merak etmeye başlamıştım. Hiç gözükmediniz. Nerelerdeydiniz? Bir küçük nezle bizi bir hafta yatırdı beyefendi. Geçmiş olsun efendim. Bir zaman kendisinin de nasıl nezleye yakalandığını, o zamanlar denize girmeden edemediği için bu nezleyi bir türlü geçiremediğini, adeta bütün yaz burnunu çektiğini anlattı. Anlatırken köpeğine hiç gülmediğini söyleyen adam kıs kıs da güldü. Köpek ona tuhaf tuhaf baktı gibi geldi bana. Herhalde posta müvezziğiyle uzun bir ahbaplığın neticesi. Şimdi artık posta müvezziğinden biraz uzunca bahsetmek zamanı geldi sanırım. Evvelce de söylediğim gibi onun bütün kabahati küçük sırlar, insanda bir iki fena adet, iki kişi arasında gizlenen bir şey, bir evden çıkması gerekmeyen bir hadise öğrenmekten başka bir şey değildir. Posta müvezziği iyi midir kötü müdür? İster iyi ister kötü olsun. Bana ne? Bana ne olmayan tarafı posta müvezziğinden hem pek hoşlandığım, arada da beni fena halde sinirlendirdiğidir. Öyle yerde insanın 3 adım arkasına oturur ki bir cümle konuşmanıza imkan yoktur. Herkesin yanında bağıra bağıra konuşmayacak pek bir şeyim yoktur. Yoktur ama posta müvezziği arkama geçip de müthiş kulağını verdi mi beynim atıyor. Söyleyeceğimi şaşırıyorum. Yavaş yavaş söylemek istiyorum. O zaman kendi kendime herif cümleden 2 kelime alır 20 kelime ekler. Bir hikaye uydurabilir. Dikkat et diyorum. Hakikatte böyle bir şey de oldu. Ahmet isminde bir arkadaşımız vardır. Yazlık için ihtiyar Matmazel Katina'nın evinde bir oda tutmuştur. Geçen gece denize girmiş. İki arkadaşı da bunu posta müvezziğinin bulunduğu bir yerde, ondan 3 adım ötede, aralarında söylemişler. Katina'nın evindeki Ahmet o rüzgarda dün gece denize girdi. Bize de girin dedi ama... Posta müvezzi üç kelime duymuş. Katina, Ahmet, dün gece. Şöyle anlatmış. Aman berber, şu sakalımı biraz kazıyıver bakalım. Baksana ne anlatacağım. O yukarıki evlerde oturan Ahmet yok mu? Dün gece meşhur çikolatacının kızı Katina Kıyı 60 sandala Heybeli Adaya geçmişler. Oradan bir arabaya atlamışlar. Ver elini Çam Limanı. Ben onları kayıkla giderken şu burundan seyrettim. Biraz sonra bir de baktım, Heybeli'nin turu yolunda fenerli bir araba geliyor. Vallahi arabayı gözlerimle gördüm. Arabacı onları Abbas Paşa'da bekliyordu. Oh, ne de tatlı olur ha barba. Evvelsi gün yağmur da yağmıştı. Çamlar da kokar mı mis gibi sana? Katinaki'nin saçları da kim bilir ne lavantası kokar. Aman, insanın beyni döner be barba. Ahmet Efendi de fena çocuk değil ha. O ne gözler, sırım gibi delikanlı. Bari yumuşak Katinaki'nin bir yerini incitmeseydi. Posta müvezzi böyle söylemiştir işte. Onda bir anlatma ve uydurma kabiliyeti vardır ki benim gibi değme yazıcıya nasip olmamış bir muhayyile kudretine delalet eder. Bütün bunların hiç öğrendiğini ben şöyle tahlil ettim. Zahirde küçük menfaatler, kahve, çay, gazoz, sakal tıraşı, bir tek rakı, bir salkım üzüm vesaire gibi şeyleri büyük sırlar ifşa ederse de bana kalırsa insanların gizli tarafını bu küçücük şeyler için öğrenmiyor. Bunu şuradan anladım. Çok defa kendini dinleyecek biri bulunmazsa, sessiz, dedikodudan hoşlanmaz, değil birisine bir şey ısmarlamak, kendisine bir günde bir kahve içmek nasip olmayan, Türkçeyi bile iyi bilmeyen Zafiri'ye yahut da Zafiri gibi sessiz, dedikodudan hoşlanmayan biletçilikten müteakit Zeynel Efendi'ye de böyle şeyler anlattığını gördüm. Posta müvezziğinin öğrendiklerini söylemek, gizli şeyleri öğrenmek merakı, kendine göre bulunduğu dünyayı iyice anlamak, ona göre Konya'yı bina etmek arzusudur. Onun bu haline ben de çok defalar kızdım. Birçok kirli çamaşırları ortaya çıkardığı gibi birçok temiz çamaşırları da kirlettiği oluyor. Bir adam hakkında söyleyeceği şeyler hiçbir zaman masum hakikatler değildir. Değildir ama ne yaparsın? Bunlardan o mesuldür. Böylece kendi kendine yalanla doğrudan yaptığı evlerle yaşayacak odur. Ben posta müvezziğinin şu adam hakkında söylediğini bu adam için söylediğiyle birbirine karıştırır unutur giderim. Herkes de sonunda benim gibi yapmıştır. İnanmakla inanmamak arasında bocalar dururuz. Ben muharrir olduğumu saklamış değilim. Ayıp değil ha yazı yazmak. Bunu ilan etmekten de hiç hoşlanmazdım. Şimdi sabahları gazinonun bir köşesinde herkesin karşısında yazıyorsam onun yüzündendir. Eskiden gider çam altlarında yazardım. Şimdi oh bir masam var. Önüme kahve geliyor. Önümden kızlar geçiyor. Açıktan açığa yazı yazabiliyorum. Diyeceğim posta müvezziğinin bana faydası dokundu. Çam altlarında oturur mektuplar yazar. Kim bilir kime yazıyor ne yazıyor. Yırtmış olduğum bir yazıdan öyle manalar çıkarmış ki utandım. Bir defasında da az daha dayak yiyordum. Vay efendim bizim hayatımızı yazmaya kalkmış kim oluyor bu herif diye üzerime yürüdüler. Posta müvezziğini çok uzattık böylece kabul edelim. İyiliği fenalığı hakkındaki kararı umumi efkara bırakalım. Bize faydası dokunduğu için de kötülemeyelim. Bir sabahtı beni denize giderken yakaladı. Bak dedi köpekli adam gazetesine mektup gönderiyor. Baktım gazetesi tahrir müdürlüğüne yazılı bir zarf. Müvezziğin yüzüne bakmadan... Olur ha dedim. Göz göze sonra geldik. Öyle tuhaf bakıştık ki ikimizin içinden de aynı kötü saygısız arzu aynı zamanda mı geçti bilmem. Ben yine önüme baktım. Olur ha diye tekrar ettim. Belki bir şikayet bir kari mektubudur. Yine göz göze geldik. Bu anda hangimizin suçlu hangimizin suç ortağı olduğunu kimin kimi teşvik ettiğini hiçbir yargıç bulamayacak. Mektubu yırttık. Okumak için acele etmedik. Önce gidip bir zarf aldık. Üstüne gazetesi yazı müdürlüğüne diye yazdık. Sonra deniz kenarında ıssız bir kayanın dibine çömeldik. Zarfın içindeki dörde katlanmış bir kağıtta şu satırlar. Muhterem efendim, size hikaye müsabakanıza iştirak etmek üzere şu naçiz hikayemi gönderiyorum. Beğenirseniz neşrini rica eder saygılarımı sunarım. İkiye katlanmış başka kağıtlarda da şu hikaye. Hikayenin ismi de pek şairane, hissi tarafından. Ay ışığı. Bir zamanlar deli gibi aşıktım. Bana hak verin. İnsan ona nasıl aşık olmazdı? Burada sevgilisinin pek romantik bir tasviri vardı. Çabucak atladık. Deniz aşırı bir köyde otururdum. Her akşam beraber dönerdik. Ne yalan söyleyeyim, benim aşkım tuhaftır. Halbuki böyle olmamalıdır. İnsan yıldırımla vurulmuş gibi aşık olmalı. Sonra muvaffak olmak için bir şeyler icat etmelidir. Bu nevi aşkı pek severim ama bir türlü de olamam. Muhakkak evvela seveceğimden biraz yüz görmeliyim. Sonrası kolaydır. İkinci yüzverişte yakalandığımı hisseder, kaçınmaya çalışırım. Üçüncü de her şey bitmiştir, artık deli gibi aşığımdır. Yine aynı şey oldu. Onu ikinci görüşümde vapurun alışılmamış, bilinmemiş bir memlekete doğru dümen kırdığını, bir daha ne doğduğum, ne yaşadığım, ne de sevdiğim memleketi göremeyecek bir yere doğru gittiğimi duydum. İçimi bir melal kapladı. Tarif edemem diyecektim ama ederim. Bütün sevgililer gerideydi. Lisanım, memleketim, anam, babam, evim, tarlam, arkadaşım. Hepsi göz yaşartıcı bir şekilde etrafımı sardılar. Konuştular. Bizden ayrılıyorsun ha? Bizi nasıl bırakabiliyorsun? Yazıklar olsun sana. Sahi mi? Bize bunu yapacak mıydın? Senden bunu beklemezdik. Sahi gidiyor musun? Bir daha gelmeyecek misin? Şunun için, şunun için mi bizi bırakıyorsun? İyi bak, bunun için mi? Dikkatli bak, pişman olmayasın, diyorlardı. Vapur sakin denizi biçerek gidiyor, yıldızlar peşimiz sıra geliyor, vapurda tanıdık çehreler siliniyor. Gidiyoruz. Yol uzasın istiyorum. Sevdiklerimin lakırdıları kulağıma bile girmiyordu. Kim, nasıl, hangi bahaneyle onu bana tanıştırdı, unuttum gitti. Çünkü unutulmayacak yalnız o kaldı. Ondan öte göklerde yıldızlar mı vardır? Denizlerde vapur mu? Hatta geceleri doğmadığı için güneş de yoktur. Hele ay. 15 gün olmayan gündüzleri pek nadir, soluk gözüken bu acayip şey de mevcut mudur? Bunları bile unuttuğum dakikalar oldu. Ah şu dünya yüzü ne güzeldi. Ne yalanlar uydurulabilir? Ay, güneş, yıldız, kuş, ıslık, keman, vapur gibi hakikatler bile yalan olabiliyordu. Ah şu dünya yüzü, ah şu insan. Her ikisiyle neler yapılabilirdi? Üçüncü seferde onu arayıp buldum. Yarı tanıdı, yarı tanımadı. Üzüldüm. Dördüncü seferde hafif, yarı tanır bir selam verdim. Geçtim gittim. İçim ona nehirlerin denize aktığı gibi akıyordu. Varsın aksın, sokulma evlat dedim kendime. Beşinci rastlayışımda selam da vermedim. Vapurun başına gittim, oturdum. Güzel bir mehtap vardı. 14'ümü neydi? Aşık ve mehtap. O kadar bayat fakat o kadar gerilerde kökü olan iki kelime. Kim bilir, belki Adem de Havva'yı bir mehtaplı gecede sevdiğini duymuştur. Hele sonraları Adem'le Havva'dan sonraları. Ne öyle sıcaklarındaki aşık, ne Şebi Yelda'da pencere kenarında cigara tüttüren bedbah, bu mehtap altındakinden daha bahtsız değildir. Bahtsız da demeyelim. Başka bir kelime de bulmaya lüzum yok. Baht ile bahtsızlığın çizgisinde olan adam mehtaptaki aşıktır. Bilir misiniz, mehtapta aşka ait duygular hem iyiye hem kötüye çalar. Mehtap altında intihar eden bir aşık düşünün. Saadetle dolu bir aşık. Ölümde saadet bulabilecek kadar bahtsız. Fakat ölümdeki saadet kadar da mesut. Müvezziye burası çok kötü dedim. Hemen hemen aynı halde düşünüyorum. Aklıma buz gibi soğuk bir dudak dokunuyor. İçimde sıcak dudaklı, mermer vücutlu bir kadın geziniyordu. Seslendi. Merhaba. Geldi yanıma oturdu. Nasılsınız? Berbat diye cevap verdim. Neniz var? Hiç. Hiç ama ne bileyim. Sustuk. Biraz sonra biraz daha sokulur gibi oldu. Ayda ne var? Dedi. Ayda mı? Biraz düşündüm. Sonra mektepten kalma ne kadar bilgim varsa söyledim. Ayda bir şeyler yok. Boş, manasız ölü. Hava yok ki canlı mahluk yaşasın. Ölü taşlar, karanlıklar, uçurumlar, kayalar. Bu ışık da yalancı bir ışık. Kendi ışığı yok ki. Güneşin ona attığı ışıkların aksidir bu gördüğün. Orada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Soğuk. Belki de soğuk bile yok. Hava olmayan yerde sıcak soğuk mevhumu olur mu bilmem. Ayda yaşanmaz mı? Hava yok dedik ya. Olsun. Havayı götürerek oksijenle. Bak, burasını pek bilemem. Belki birkaç saat, birkaç gün. Orasını şöyle bir dolaşıncaya, insan merakını giderinceye kadar mümkün. Ay'a baktı. Omzuma başını koyar gibi oldu. Yahut bana ay ışığı böyle zannettirdi. Bu ışığa kurban oluverdim. Sen deli misin şekerim dedim. Orada insan yok olur mu? Orada yalnız birbirini sevenler yaşıyor. Buradan bir akşamüstü iki kişi bir olup oraya gitmeyi kararlaştırıp beraber gidiyorlar. Beraberce gidenlerin çoğu oraya giderler. Şimdi seni yakalasam, beraber denizin dibine gitsek, bir daha çıkmasak. Bizi denizin dibinden bir takım bizden gayrı mahlukat alır, doğru oraya götürürler. Ne güzel gülmüştü. Bütün coğrafya kitaplarını alt üst etmiş, yeni nazariyemle sevgilimin elini tutabilmiştim. Ben kahkahayı bastım. Posta müvezziği de pek güldü. Müvezzin yüzü çok tuhaf olmuştu. İnsanlar hakkındaki merakı geçmişti. Kimsenin hayatının gizli taraflarını öğrenmek istemediğini bana şöyle anlattı. Hepsi birbirine benziyor. Ben öyle sanıyordum ki şu köpekli adam garip bir adamdır. Bizden ayrı birçok şeyleri vardır. Ben ne facialar kuruyor ne tahminler yürütüyordum. Meğer yalnızca aşıkmış. Kimsenin yanına sokulmayan köpeğiyle konuşan bir adamın benim gibi, senin gibi bir adam oluşuna şaştım doğrusu. Şimdi taşıdığım bütün mektupları açmadan açıyorum. İçlerini ezbere biliyorum. Bırak. Yokuşu tırmanmaya başladı. Köpekli adam posta müvezziğini alakadar etmediği günden itibaren beni kendisine çekti. Artık evine gidiyor, köpeği okşuyor, kahvesini içiyor, sonra beraberce sonbahar geldiği için kırlara çıkıyorduk. O işine çoğunca gitmiyordu. Ben birkaç yerde iş aramış bulamamıştım. Ben de pek şehre inmiyordum. Bu ayı mantarıdır, yenmez, at onu. Hah, bu iyi. Kanlıca mantarı bu. Kır bak, nasıl kırmızı bir su çıkıyor değil mi? İşte bu mantarların en nefesidir. Bak şu da çayır mantarı. Bu da iyidir. Ateşe göster, üstüne tuz biber dök, ye. Köpek kah arkamızdan kah önümüzden gelirdi. Ara sıra ona taş atardık. Koşar getirirdi. Dilimin ucunda itiraf etmeye hazırlandığım o posta müvezziyle beraberce yaptığımız, başkasının mektubunu açmak ayıbıyla bütün bir sonbahar bu adamla beraber dolaştım. Yapamadım, söyleyemedim. Kolay şey değil. Çünkü onda öyle haller gördüm ve anladım ki bu adam hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık yapmamıştır. Böyle bir adama kusurlar, hatalar itiraf edilebilir. Ondan herhangi bir mesele hakkında namuslu fikirler alınabilir. Ama ayıplar söylenemez. Ben köyümden şehre indim. Yine iş aramaya koyuldum. Ah bu iş aramak. Büyük bir şehirde iş aramak kadar korkunç hiçbir şey olamaz. Bir zamanlar bir genç adam tanımıştım. O zamanlar benim param vardı. Avare dolaşır, mevzular bulur, oturur hikayeler yazardım. Zannederdim ki bu böyle sürüp gidecek. Bir gün bir hikayem bana hiç olmazsa birkaç günün geçimini sağlayacak. Halbuki gazete sekreterleri birer buçuk liraya hikaye aldıkları zaman patronları kızıyordu. Evet, bir genç tanımıştım. O zamanlar sanayi nefise mektebiydi. Akademiyi bitirmiş. Avrupa imtihanını kazanmış. Her nedense gönderilmemişti. Heykeltıraş olacaktı. Senelerce evden sokağa çıkmadı, oturdu. Annesinin, güzel şirin tatlı bir ihtiyar, başvurmadığı kapı kalmamıştı. Oğlu için evden çıkmaya utanıyor. Canı sıkılıyor, patlıyor. Günlerce konuşmuyor, ağlıyor. Ben bu çocuğu ne yapacağım? Hasta olacak, diyordu. Bu böyle senelerce sürdü. Senelerden sonra ise iş buldu. Ben bu eve kapanıp geçmiş senelerin ıstırabını içimde duyar, eve kapanıp çamurdan ve alçıdan heykeller yapamayacağımı da düşünür, ancak bir kahvede yazı yazabileceğimi hatırlar, bunalırdım. En son bir gazeteye müracaat ettim. Baş muharir cenaplarının karşısına çıktık. Siyasi kanaatlerimi sordu. Olmadığını söyledim. Hiç düşünmediğim şeyi bana soruyordu. Ne mebus olmak ne de gazetede siyasi yazılar yazmak niyetindeydim. Röportajlar yapmak, muhabirlik etmek için siyasi kanaatimin ne faydası vardı? Ben insanlar ve kendim hakkında düşünürüm. Hükümetler hakkında, rejimler hususunda hiçbir fikrim yoktu. Baş muharir ağız aramakta ustaydı. Yani nasıl bir dünya arzuluyorsunuz? Artık kızmıştım. Nasıl bir dünya mı? Haksızlıkların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı. Pardon efendim, bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya. Sevilmeye layık küçücük kızların orospu olmadığı, geceleri hacı ağaların minicik kızları caddelerden 25 lira pazarlıkla otellere götüremediği, her genç kızın namuslu bir delikanlıyla konuşabildiği, para için namus, ar, haya, hayat, gece, gündüz satılamadığı bir dünya. Muhabbet tellallarının günde 30 lira kazanmadığı bir dünya. Sokaklarda sefillerin bulunmadığı bir dünya. Kafanın, kolun çalışabildiği zaman insanın muhakkak doyabildiği, eğlenebildiği bir dünya. İçinde iyi şeyler söylemeye, doğru şeyler söylemeye salahiyetler kıvranan adamın korkmadan ve yanlış tefsir edilmeden bu bir şeyleri söyleyebildiği bir dünya. Aynen bunları söyleyemedim. Şimdi söylüyorum. Pekala, biz size haber göndeririz. Haber göndermediler. Ümitle bekledim. Dünyada hiçbir kimsenin benim istediğimden başka türlü bir dünya isteyeceğini o zamana kadar aklıma bile getirmemiştim desem yalan. Neler isteyenler vardı dünyada. O halde ne ümit ediyordun derseniz, ne bileyim derim. Günlerden cumartesiydi. Kışın bazı cumartesi günleri şehrin gürültüsünden uzaklara gitmek öyle bir arzu halinde yapışır ki bana. Köprüde vapurlar ne güzel bakar. düdüklerini tatlı öter. İçim bu sinemaları insan almayan, biraneleri, kahveleri tıklım tıklım şehirden öyle bir tiksintiyle tiksinir ki. Vapur yarı yarıya boş uzaklaşacak. Kalkarken camlar titreyecek. Pervanenin her vuruşunu duyacağım. Uzaktan Anadolu yakasının köylerini, öteki pencereden Bozburnu, açık denizi, birbiri üstüne yığılmış lodos bulutlarını seyredeceğim. Denizde ölü dalgalar vardır. Zaman zaman çocukluğumun rüyalarındaki gibi bir yere düşecektir gemi. Hava lodostur. Rüzgar durmuştur. Yunusların atladığı denizin üstünde sandallar çapar ile uskumru tutuyorlardır. Muşambalara, battaniyelere, paçavralara bürünmüş bir sürü insan sanki keyif için akşama sıcak bir odada çocuklarına bol limonlu balık yedirmek için balığa çıkmışlardır gibi gelir adama. Tanıdık bir iskeleye inersin. Posta müvezzi selam verir. Çımacı hoş geldin der. Çocuklar arkandan hasretle bakarlar. Şehirden bir adam gelmiş diye. Delikanlıların hepsi balıktadır. İskelenin burnu hizasında gözüken ufak noktalar halindeki sandalların hepsi bizim köylüdür. Şimdi artık şehrin girdi çıktısından, gürültüsünden uzağız. Ne sıcak kahveler, ne kızgın, acı, karışık zeytinyağı kokan biraneler, ne ihtiyar ağızları gibi çürük nefesli cigara kokulu kıraathaneler, ne meşhurların devam ettiği korkunç pastaneler vardır bizim köyde. Bizim köyün denizinde karabatakların boyunlarını uzatarak denize baktıkları, birdenbire uskumru sürülerine doğru daldıkları görülür. Bizim köyde yünleri rengini atmış, 3 defa sökülmüş, örülmüş, mavi kırmızı kazaklarla gezen kızlar, hereke kumaşı, önleri düğmesiz, büyük cepli yeleklerle fiyaka yapan çocuklar, çember çevirirken bir küçük lokomotif halinde öterler. Bizim köyün rıhtım yollarını lodos alt üst etmiştir. Bizim köyün iskele enkazında üstleri zifli büyük midyeleri, zehirlenmek korkusu olmayan insanlar toplar yerler. Kimse zehirlenmez. Kimisi Allah, kimisi Panayya koruyor der. Balıkçılarsa, midyeler zehirsizdir, zehirli olan bizim midelerimizdir derler. Bizim köy bu kış gününde bir ilkbahar kadar ılık, kokulu, kirlidir. İnsanların elleri büyük ve çatlaktır. Kedilerin her tarafı yırtıktır. Balıklar canavarlar kadar kocaman dişlidirler. Dişlerinin arkasında zehir keseleri vardır. Çocuklar kıpkırmızıdır. Vapuru atlamamla köye varmam bir oldu. Köpekli adamı evinde buldum. Deli gibi sevindi. Çay yaptı. Oturduk içtik. O zaman ayıbımı itiraf ettim. Kıpkırmızı oldu. Bir şey söylemeden yüzüme baktı. Odadan dışarı çıktı. Bir yığın kağıtla geriye döndü. Yüzü değişmişti, gülüyordu. Çok sevindim dedi. Hiç olmazsa yazılarımı okuyacak birini buldum. O yazımı biliyor musunuz? Neşretmediler. Okumamışlardır ki. Siz beğendiniz miydi? Fena bulmamıştım. Ama daha çok Müvezzi Efendi beğenmişti. Buna daha çok memnun oldum. Demek muharrir olsaymışım halk beğenecekmiş. Gülümsedim, gülümsedi. İşte ondan sonra ondan şu hikayeleri kah ben kendim göz gezdirerek, kah o tatlı bir sesle heyecandan kesik kesik okuyarak dinledim. Ondan sonra da şuracağı birer birer yazdım. Yalnız bunları buraya yazmadan evvel yine söylemem lazım gelen bazı şeyleri söylemeden geçemeyeceğim. Bu vaka diyemeyeceğimiz kadar küçücük şeyler, o kadar bana has şeylerdir ki onları kendi kalemimle yazmayı daha kolay buldum. Hem evvelce de söylemiştim ya, belki bu adam bizzat benim. Belki de bu adam bir hakikattir de yalnız bunları söylemiştir ama yazmamıştır. Şu satırları yazan adamla hiçbir alakası yoktur. Hadi işe bir hakikat çeşnisi vermeye çalışalım. Ben bu adamın hikayelerini neşrettirmek isterken adamcağız öldü. Bir türlü yazılarını bulup neşrettiremedim. Ondan sonra mevzu bulmuş muharrir gibi, mal bulmuş mağribi gibi dememek için oturup yazdım. Onun yazılarından belki de başka türlü bir hayat geçirdiği zannedilecek. O her hikayenin sonunda hemen hemen o hikayeyi kendisine ilham eden, benim de merakımı gideren bir takım izahat verdi. Ben de bu arada ona sualler sordum. Sonra başkalarından da bu işi tahkik ederek birçok şeyler öğrendim. İşte hepsini yazıyorum. Şimdilik onun o romantik hakikat havasına yahut dünyasına dalmamız daha iyi. Bu hikayeleri o bana kronolojik bir sıra takip etmeden okumuştur. Birinci hikaye hakkında şüpheliyim. İsmi neydi acaba? Büyük hülyalar kuralım mı, havada bulut mu? Galiba ikincisi. Havada bulut. Ben küçük olmuşum. Ben küçükken, işte ben küçükken. Hayır, anlatamayacağım. O şimdi koca kızdır. Şimdi onun öyle dostları var ki, küçük kulübesinden o hala 8 yaşındaki masum çocuk yüzüyle afacan bacaklarla çıkarken peşine düşüyorlar. Peşine düşmek ne demek? O eskidenmiş, 2 sene evvelsi. O zamanlar sinemaya gidelim mi şekerim derlermiş. Hiç aksilik etmez sinemaya gidermiş. 20-25 yaşında çirkin, budala delikanlı kaldı mı? Yepyeni spor sarı altı lastik yahut kahverengi podesüet, papuç, bobstil bağlanmış siyah benekli yumurta sarısı kravat, bir yantin, hafif bıyık. Her şey tamam. Bunlardan bir tanesi bile bu kızın o çocukla sinemaya gitmesine bir vesile. Neden sinemaya gitmesin fakir kız böyle bir çocukla? Neden ama? Gidecek elbette. Bundan bir şey çıkar mı? Tabii bir şey çıkmaz kızım. Evde baba olursa, namına yatırılmış 5-10 kuruş bulunursa, sen de bu boy, bu bel, bu kaş göz varken bir deli gönül başını yer, seni kabul değil bağrına bile basar. Ama kulübe ile bu ihtiyar çamaşırcı anayla sen de sokak süpürgesiyken boş lakırdı bunlar. Dört bir tarafını randevu evi, genel ev sarmış, her karanlık köşe başında bir genç kızın kokusu koklanan bu mahallede rakı, frengi, veremle bile yaşamak, yaşamaktır. Geçenlerde onu şöyle bir gözü şaşı yaşlıca bir adam istemişti. Öyle güldü, öyle güldü ki, hakkı da vardı, gülünecek şeydi bu. Kim gülmez canım? Herifin evinde bir radyocuk, bir yeşil yorgan, bir sandık kirli çamaşır varmış. Bir bahçe, bahçede 4 tavuk, bir de hindi varmış sahi. Dükkanı da hemen evinin karşısında. Bir ara o adama bir fakir, kimsesiz, hüzünlü, yalnız sokakta peşine düşenlerin hepsinin kıraathanelere, sinemalara doldukları hiçbir gencin bu yırtık papuca, bu ıslak paltoya, bu karmakarışık saça itibar etmediği kış akşamında kızın gönlü yatar gibi olmuştu. Gözünü kapamış sanki radyosunu açmıştı. Karşıda dükkanda kocasının dirseklerine kadar kocaman kocaman kıllı, adaleli kolunu çenesini görüyor. Herif yağmura aldırış bile etmiyor. İçi sıkılmaktan geçtim türkü çağırıyor. Bak ne tuhaf. O ters ters bakan gözünü kırptı. Ay bu göz, bu hareket adeta güzel. Şayet anası yahut bir komşu kızı dostlukla bahsetse iş olacaktı. Anası karı bahsetmedi ki. Anası da vaktiyle güzeldi. Bir Türk delikanlısı bir gece kulübenin camlarını kırarak odasına girmiş, bir daha çıkmamıştı. 9 ay 10 gün sonra bu kapkara şey çıkmıştı. Yunanistan'da kalmış kocasının ismine çabucak vaftiz edilmişti. Kara şey ağlar dururdu. Kadın da derdi ki